Ayrım 17, sayfa 133, 15. bölüm. Umut beni şaşırtmıştı. Şaşırtmaktan da öte, sıkı bir yaşam dersi vermişti. En yakınındaki insanları bile tanımayan, ön yargılı bir adam olduğumu bir güzel göstermişti bana. Bir de çocuğu çevresiyle ilgilenmemekle, sorumsuz biri olmakla suçluyordum. Asıl sorumsuz olan bendim. Oğlumun büyüdüğünü, değiştiğini, dünyaya bambaşka gözlerle bakmaya başladığını bile fark edememiştim. Gerçi o profilci saçmalığı biraz canımı sıkmıştı ama yemek boyunca ne kadar akıllı uslu laflar etmişti oğlan. Benim hakkımda ne düşünüyordu acaba? Sahi bir gün sorsam, ne yani, ben nasıl biriyim diye mi soracağım? Niye sormayayım? Bir psikoloğa gitsem diye düşünmüyor muydum? İşte sana psikolog. Peki oğlum seni hiçbir gazetede dikiş tutturamayan, içki düşkünü, ailesinin karısını kaybetmiş bir zavallısın derse ne bok yiyeceğim? Benim oğlum böyle şeyler söylemez. Neden söylemesin? Bugün gerçekleri tek tek çarpmadı mı suratına? Söylemez çünkü ben bu duruma yeteneksizliğim, aptallığım ya da şanssızlığım yüzünden düşmedim. Böyle yaşamayı kendim seçtim. Bırak şimdi bahaneler bulmayı. Biz sonuçlardan bahsediyoruz. Sonuç dedik de sahi ne yapacağım şu funda meselesini? Ne yapacağım belli. Gidip konuşacağım kızla. Öf, benim için ölüm bu be. Hiç öyle düşünme. Bu işten kaçış yok. Umud'un da söylediği gibi Funda ile mutlaka konuşmam lazım. Konuşmam lazım ama şimdi değil. İş küllensin, aradan biraz zaman geçsin öyle. Zaman deyince bakışlarım saatime kaydı. 2:30'a geliyordu. Ne kadar kötü bir saat. Nereye gidecektim ben şimdi? Bara gitsem bu saatte mi? Valla garsonlar içeri bile almazlar beni. İlk randevusuna sevgilisi gelmeyen acımı bir aşık gibi Taksim meydanının ortasında durmuş, ne yapacağımı bilmeden sağa sola bakınıyordum. Keşke Umudu bırakmasaydım diye geçirdim bir an içimden. Arabaya atlar gezerdik. Şimdi Kuzguncuk ne güzeldir. Geceki yağmurun ardından deniz yeşile kesmiştir. Tepedeki koru mis gibi toprak, taze ot, ıslanmış yaprak kokusuyla doludur. Neden kendim gitmiyorum dedim birdenbire. Aniden kapıldığım bu fikir bana çok çekici geldi. Bu çekicilikte doğanla karşılaşmış olmamın, Kuzguncuk'ta çocukluğumuzun geçtiği evi anımsatmasının da payı var mıydı bilmiyorum. Çok da düşünmeye gerek duymadan, çünkü düşünmeye başlayınca gitme fikri çekiciliğini kaybedecekti, otoparka yöneldim. Dolmabahçe Sarayı'nın o çok sevdiğim uzun boylu çınar ağaçlarının altından geçerek Barbaros Bulvarı'na vurdum. Trafik sakin diye sevinirken Yıldız Teknik Üniversitesi'nin önünde arabalar çoğalmaya başladı. Yavaşlamak zorunda kaldım. Evet, Boğaz Köprüsü günün bu saatinde bile tıkalıydı. Bunun canımı sıkmasına izin vermedim. Madem trafiğin sıkışmasına çare yoktu, ben de manzaranın tadını çıkarmaya çalışırdım. Öyle de yaptım. Köprü üzerinde kaldığım dakikalarda altımızdan akan kıpırtılı yeşil suların bir kolunun anlaşılmaz bir kıskançlıkla yeni cami ile Galata Kulesi'nin arasına girmesine ama bedeninin sisler içindeki Topkapı Sarayı'nın önünden kıvrılıp genişleyerek açık griye, daha doğrusu süt beyazına dönüşerek uzaklarda, çok uzaklarda ufuk çizgisiyle buluşup gökyüzüne karışmasını defalarca işittiğim halde bu her defasında tatlı bir hayrete düşmekten kendimi alamadığım gizemli bir masalı dinler gibi hayranlıkla izledim. Kuzguncuğa geldiğimde saat 3:30 olmuştu. İcadiye Caddesi boyunca karşılıklı olarak sıralanan ağaçların arasından geçerek kilisenin karşısındaki sokağa girdim. Arabamı yıllardır beklemeye alışık olduğu 2 katlı ahşap evimizin biraz berisine park ettim. İnmeden önce kapısındaki zili sökülmüş, camları tozdan bir tabaka ile kaplanmış, balkondaki çiçekleri kurumuş, ahşap yüzeyindeki boyaları dökülmeye yüz tutmuş çocukluğumun geçtiği evi seyrettim. Sokaktaki ahşap evlerin bizimki dışında hepsi aslına uygun olarak yeniden yapılmıştı. Keriman ablanın da benim de yeniden yapım için verecek paramız olmadığından bizimki olduğu gibi kalmıştı. En az 50 yıllık olan ev her yıl yapılan ufak tefek onarımlarla ayakta güçlükle duruyordu. 1-2 yıl daha müdahale edilmezse kendiliğinden çökebilirdi. Belki kuzguna yavrusu güzel görünür diyeceksiniz ama inanın bu sokaktaki en güzel ev bizimkiydi. Mimarlar ne kadar özenli olsalar, ustabaşılar ne kadar ince çalışsalar da evlerin yeniden yapılması hiçbir zaman ilk hallerinin yerini tutmuyordu. Bizimki belki eskiydi, belki göz kamaştırıcılığını yitirmişti ama bence ötekilerden daha sahiciydi. Bu semte dair izler, bu semtte yaşananlara dair anılar, betonların, ahşapların, boyaların altında kalmamıştı. Yaşlı yorgun haliyle de olsa bu ev sadece konut olarak değil, aynı zamanda insanlara yaşamın geçiciliğini anlatan bir anıt gibi sokağın başucunda dikilmeyi sürdürüyordu. Kuzguncuğa gelirken eve girmeyi hiç düşünmüyordum. Arabamın yönünü buraya çevirmem bile düşünerek olmuş bir iş değildi. Alışkanlıkla yönelmiştim. Belki de bizim yaşlı Plymouth kendisi getirmişti beni eski komşularımızdan hiçbirinin oturmadığı bu sokağa. Niyetim sahile inerek banklardan birine oturup denize karşı sigaramı tüttürmekti. Daha sonra da belki çınar altındaki kafeye girip bir çay içerdim. Gerçi deniz kıyısındaki balık restoranlarını işleten arkadaşlara rastlarsam ısrarlarına dayanamayıp rakı sofrasına oturacağımı da adım gibi biliyordum. Ama bir zamanlar arkadaşlarımla top koşturduğum sakin sokağımıza girdiğimde bütün bu düşüncelerimin değişeceğini bilmiyordum. Olmuştu işte, sanki büyülenmiş gibi eski evimizin önünde kala kalmıştım. Sonunda niyeti iyice bozdum. Arabadan inip eve yöneldim. Tabii daha önce torpido gözünü eşeleyip diplere kaçmış olan anahtarı bulmam gerekti. Keriman ablanın ölümünden beri girmemiştim bu kapıdan içeri. Aradan bir yıl geçtiği için kilidin güçlük çıkaracağını düşünerek dikkatle çevirdim anahtarı. Hayret, kolayca açılıverdi. Kapının açılmasıyla birlikte yoğun bir küf kokusu çarptı burnuma. Hiç yabancısı değildim bu kokunun. Ailecek İstanbul dışına çıktığımız uzun tatil dönüşlerinde bu kadar yoğun olmasa da aynı kokuyu duymaya alışmıştım. Özellikle az güneş alan giriş katında daha çok hissedilirdi. Kokuyu yararak girdim içeri. Oldukça karanlıktı. Önümü açık kapıdan sızan gün ışığının yardımıyla görebiliyordum ancak. Kapının solunda yer alan elektrik düğmesine dokundum. Yerde annemin çeyiz olarak getirdiği herek yalısından, Keriman ablanın çerçeveletirip duvara astırdığı simle işlenmiş nakış işlerine, mutfağın girişindeki emektar masadan geniş pencereyi sımsıkı örten kadife perdelere kadar sofadaki eşyalar merhaba dercesine aydınlandılar. Kapıyı kapatıp anıları ürkütmeden korkarcasına çekingen adımlarla ilerledim. Her adımımda gıcırdayan ahşap zemin Keriman ablanın "Ziya Bey, artık şu tahtaları söküp mahalle yaptıralım" diyen sesini hatırlatıyor. Ardından "Olur olur hanım" diyen babamın hiçbir zaman yerine getirmeyeceği bu sözleri söylerken yüzünde beliren bıkkın, umursamaz ifadeyi canlandırıyordu gözlerimin önünde. Beş basamaklı merdiveni çıkıp sofanın ortasına ilerlerken bakışlarım bir zamanlar Doğan'ın kaldığı odanın kapısına takıldı. Odaya yöneldim. Kapı kolunu çevirip yavaşça ittim. Gıcırdamadan açıldı. Oda hatırladığım gibi kalmıştı. Sağ duvara yanaştırılmış el işlemesi bir battaniye ile örtülmüş karyola, karyolanın yanaştığı duvara yapıştırılmış 50x70 boyutlarında aya karşı uluyan bir bozkurt posteri, pencere kenarında bir masa, masanın yanında Alparslan Türkeş'in 9 ışığı, temel görüşleri, Ziya Gökalp'in Türkçülüğün esasları, Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü, Kurt Karaca'nın Birinci Milliyetçi Türkiye, Necdet Sevinç'in Ülkücüye Notlar, yazarını kurşunlatan yazılar, İlhan Darandelioğlu'nun Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, Sorulu Cevaplı Milliyetçi Hareket Partisi gibi kitapların sıralandığı küçük bir kitaplık, kitaplığın alt rafında ise Genç Arkadaş, Hasret adlı dergilerle Her Gün adlı ülkücülerin çıkardığı günlük gazetenin nüshaları yer alıyordu. Bir zamanlar adını duyduğumda bile tüylerimin diken diken olduğu bu kitaplara, dergilere, gazetelere, şimdi kötü günlerde çekilmiş fotoğraflarmışçasına buruk, hüzünlü duygularla bakıyordum. Oysa bir defasında bu odaya girip duvardaki afişi indirmeyi, bütün kitapları parçalamayı ne kadar çok istemiştim. 1978 yılının 16 Mart'ıydı. O günlerde İstanbul Üniversitesi ülkücülerin işgali altındaydı. Sayıca üniversite öğrencilerinin küçük bir azınlığını oluşturan ülkücüler, devletin gizli, polisin açık desteğiyle okulları ele geçiriyor, bizimki gibi solcu öğrencileri öldürüyor, yaralıyor, dövüyor, okullara girmemize engel oluyorlardı. Ancak 1978 yılının Ocak ayında kurulan sosyal demokratların azınlıkta olduğu azınlık hükümeti iş başına geçince, biz işgalleri kırma zamanının geldiğini düşünerek okullara toplu olarak gitme kararı aldık. Toplu olarak gitmek zorundaydık çünkü üniversite gibi Beyazıt semti de ülkücülerin işgali altındaydı. Bütün öğrenciler bir noktada buluşup okula öyle gidiyor, çıkarken de aynı şekilde toplanarak üniversiteyi terk ediyorduk. Hükümetin değişmesine rağmen hala devletten destek almayı sürdüren ülkücüler ellerine geçen her fırsatta üzerimize saldırıyor, bizi yıldırmaya çalışıyorlardı. Ama yapılan provokasyonlar işe yaramıyor, derslere katılmaya, sınavlara girmeye devam ediyorduk. Ancak ülkücülerin öyle kolay kolay teslim olmaya niyetleri yoktu. Madem ki okuldaki işgali kırmıştık, bunun bedelini de ağır ödemeliydik. Ödedik de 16 Mart 1978 günü Okuldan toplu olarak ayrılan arkadaşlarım bombalı bir saldırıya uğradılar. Ben günlük bir gazetede staj yaptığımdan o gün rastlantı sonucu okula gitmemiştim. Patlamada 8 arkadaşımız parçalanarak öldü. Onlarcası yaralandı. Saldırıda ölen çocuklardan biri bizim sınıftandı. Şimdi hangi şehirden geldiğini unuttum ama Güneydoğulu'ydu. Ailesi çok yoksuldu. Kürttü. Belki de bu yüzden solcuydu. Hem çalışıp hem okuduğu için benim sınıfta tuttuğum notları alır, sınavlara öyle hazırlanırdı. O gece İstanbul'daki solcu öğrencilerin hepsi Beyazıt'ta buluştu. Çevrede ülkücülerin gittiği kahvehaneler, kafeler, bilardo salonları, kitapçıların hepsi basıldı, dağıtıldı, yakalanan sağ görüşlü öğrenciler dövüldü. Uğradığımız şok öyle sarsıcı, acımız öyle büyüktü ki dünyanın en barışçı, yoksa korkak mı demeliyim, insanı olan ben bile bir ara elimde bir taşla Beyazıt Meydanı'nda Ülkücülerin Küllük adlı kahvehanesinin camını indirirken buldum kendimi. Binlerce öğrenci o geceyi İstanbul Üniversitesi'nde geçirdik. Cenazeler, faşistlere lanetler yağdıran büyük bir kalabalığın katılımıyla kaldırıldı. Cenazeden sonra eve geldiğimde uykusuzdum, yorgundum ama öfkem hala geçmemişti. Yemek masasına oturduğumuzda olaylardan tedirgin olan babam bana dikkatli olmam yönünde uyarılarda bulunuyordu. O sırada Keriman abla söze karıştı. "Bugün Doğan telefon etti," dedi. "Olayı öğrenmiş. Adnan'da bir şey var mı?" diye soruyor. Doğan'ın adını duyar duymaz kendimi kaybettim. "Başaramadınız. Adnan yaşıyor," deseydin. "Arkadaşlarını öldürdünüz ama yine başaramayacaksınız. Tarih nasıl Hitler'in ağzına sıçtıysa Türk halkı da sizin ağzınıza sıçacak," deseydin. Bağırarak konuşuyordum. Zavallı kadıncağız elinde kaşığı sofranın başında donup kalmıştı. Babamın da ondan farkı yoktu. Her zaman ölçülü, terbiyeli biri olarak gördüğü oğlu gözleri önünde delirmiş gibi bağırıyor, saygısızca annesine çıkışıyordu. Bense öfkemi yenememiş, iskemlemi iterek kalkmıştım masanın başından. Yüksek sesle faşistlere küfürler ederek Doğan'ın odasına yönelmiştim. İçeri girip odayı dağıtmama ramak kalmıştı ki şaşkınlığını çabuk atlatan babam kapıda yakalamıştı beni. "Kendine gel Adnan," diyerek güçlü kollarıyla omzumdan yakalayıp duvara yaslamıştı beni. "Bu işte Doğan'ın ne suçu var? Çocuk senin için kaygılanmış. Şu senin yaptığın işe bak." Ama öfkem dinecek gibi değildi. "Bunlara inanma baba. Doğan gibiler beni öldürüp sonra cenazemde gözyaşı dökerler." Bağırıyordum. Bağırmaktan da öte sanki babama yalvarıyordum. Ama babam yalvarışımı duymuyordu. Her zamanki sakin, kendinden emin bakışlarını yüzüme dikti. "Sen ne söylediğinin farkında değilsin," dedi. "Kimse seni öldürmek istemiyor. Kendine gel. Git yüzünü yıka." Beni o kadar iyi tanıyordu. Üzerimdeki otoritesinden o kadar emindi ki bu sözleri söylerken omzumu bırakmıştı. Söylediklerine uymamayı, içeri girip o posteri parçalamayı ne kadar çok isterdim ama yapamadım. Uslu uslu Doğan'ın kapısından uzaklaşarak banyonun yolunu tuttum. Musluğu açarken bakışlarım yüzü üzüntüyle çarpılmış, haksızlığa uğradığı halde bunu kanıtlayamayan birinin çaresizliği içinde bocalayan aynadaki genç adama takıldı. Kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Ağlamak iyi geldi. Hep iyi gelir zaten. Sakinleştim. Yeniden masaya döndüğümde Keriman abla yerinde yoktu. Yemek zehir zıkkım olmuştu. Sessizce yiyip kalktık. O akşam hiçbir şey söylemedi babam. Ertesi sabah yanıma geldi. Keriman abladan özür dilememi istedi. Öfkem dinmişti. Açıkçası biraz da utanmıştım kadıncağıza bağırdığım için. Babamın istediğini hemen yerine getirdim. Keriman abla affetmiş gibi göründü ama sanırım o geceden sonra benden soğumaya başladı. 2 yıl sonra Doğan tutuk evine gelince sanki oğlunun başına gelenlerin sorumlusu benmişim gibi benden iyice uzaklaştı. Ama babam sağken sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmadı. Hiçbir zaman açıkça tartışmadı benimle. Babam öldükten sonra artık duygularını gizlemesi için hiçbir neden kalmamıştı. Bırakın beni, çok sevdiğini söylediği Umut'ta bile ilgisiz davranır olmuştu. Plymouth'a el koyuşum iyice gerginleştirmişti ilişkimizi. Yine de ona saygıda kusur etmemeye çalışıyordum. Arada bir uğrayıp hatırını soruyor, bir ihtiyacı varsa karşılamaya çalışıyordum. Benden hiçbir yardım istemediği gibi eve her gidişimde de mutlaka sözü Doğan'a getiriyor, oğlunun nasıl iyi bir çocuk olduğundan ama iyilerin bahtının hep kara olduğundan bahsederek alttan alta inelemeye çalışıyordu. Aldırmıyordum. Zavallı bir kadının kötü bir yaşamı olmuştu. 2 kez de evlenmiş, ikisinde de kocasını kaybetmiş, tek oğlunun başına da gelmedik iş kalmamıştı. Son yıllarda ondan haber bile alamıyordu. Gerçi çok daha önceden de uzun süreler haber alamadığı olmuştu ama babamın ölümünden sonra belki de uğraşacak başka konusu kalmadığından iyice oğluna takmıştı kafayı. Daha önce oğlunu düşünmüyordu. Demek istemiyorum. Sonuçta Keriman abla bir anneydi. Doğan için az gözyaşı dökmemişti. Yine de bir evi kocası vardı. Bu oğlundan başka sorumluluklar da yüklüyordu ona. Ama babam ölünce beni de saymazsak ölü mü sağ mı olduğunu bile bilmediği bir tek Doğan kalmıştı. Giderek daha kötü davranıyordu bana. Araba meselesinde gerçekten de çok kızmış olmalıydı. O arabayı alıyorsun ama yarısı benim oğlumun demişti. Oysa babam ölmeden önce arabamı sen al Adnan demişti. O şahsiyetsiz montaj üretimi arabalara binme artık. Yalnız senden bir ricam olacak. Keriman ölünceye kadar bu evden hak isteme. Kadıncağız rahatça otursun. Üstelik Keriman ablanın yanında olmuştu bu konuşma. Ama babam öldükten sonra üvey annemin tavrı değişmiş. Bu arabayı satalım diye tutturmuştu. Arabamın parasıyla her geçen gün biraz daha eski evi tamir ettirmeyi düşünüyordu. Arabayı satmayalım, ben sana yardım ederim demiştim. Kabul etmemişti. Açık konuşmak gerekirse ben de babamın bana bıraktığı bu en değerli mirası kaybetmek istemiyordum. Onunla fazla tartışmaya girmedim. Arabayı alıp gittim.